Allah, Kur'an'da insanların gerçekten iman edip etmediklerini ortaya çıkarmak için onları çeşitli olaylarla deneyebileceğini bildirmiştir. İşte Allah'ın bildirdiği bu imtihanlardan biri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en güzel örneğini gördüğümüz hicret olayıdır. Onunla birlikte hicret eden müminler, Kur'an ahlakını gereği gibi yaşayabilmek için bu dünya üzerindeki her türlü rahatlığı terk etmeye razı olmuşlardır. Sahip oldukları her şeyi geride bırakmış, evlerini ve yurtlarını terk etmişlerdir. Gösterdikleri bu güzel ahlak, Allah'a olan gönülden bağlılıklarının çok açık bir delili olmuştur. Hicret sırasında yaşanan manevi gelişim, imani olgunluk ve güzel ahlak, bir başka deyişle hicretin ruhu onlardan sonra yaşayan ve onların yolunu izleyen tüm müminler için de son derece güzel bir örnek oluşturmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri, hicret ruhunun farklı şekillerde de olsa tüm müminler tarafından her çağda ve her coğrafyada yaşanabileceğinin bir göstergesidir. Hakiki hicret, kötülükleri terk etmektir. Hakiki muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçan, onları terk eden kimsedir. Kur'an'da tarihin çeşitli dönemlerinde Allah'ın elçilerine ve müminlere karşı mücadele vermiş olan cahiliye toplumlarından söz edilmiştir. Bunlar farklı coğrafyalarda, farklı devirlerde yaşayan toplumlar olmalarına rağmen temelde birçok ortak noktaları vardır. Öncelikle cahiliye toplumlarının temeli son derece çarpık bir inanç sistemi üzerine kurulmuştur. Bu batıl inanç sistemini benimseyen insanlar, Allah'ın dininden yüz çevirmiş ve kendi tutku ve isteklerine göre yaşama hatasına düşmüş insanlardır. Kendilerine yollarının yanlış olduğunu bildiren, onları Allah'ın doğru yoluna çağıran Resullere ya da mümin topluluğuna karşıysa tepkileri hep aynı olmuştur. Onlara karşı mücadele etmek. Kur'an'da cahiliye toplumlarının peygamberlere ve salih müminlere karşı giriştikleri mücadeleler anlatılırken, kavmin önde gelenlerinin attıkları iftiralara, düzenledikleri saldırılara ve kurdukları tuzaklara dikkat çekilmiştir. Yaşadığı toplumu Allah'a iman etmeye davet eden her peygamber, inkar edenlerin önde gelenleri tarafından önce tehdit edilmiş, sonra da çeşitli saldırılarla karşılaşmıştır. Allah'ın elçilerine ve onlarla birlikte olan müminlere kurulan tuzakların ve yapılan tehditlerin içinde özellikle bir tanesi oldukça yaygındır. Resulleri ve iman edenleri yurtlarından sürme tehdidi. Hemen her dönemde inkarcı kavmin önde gelenleri kendilerince müminleri etkisiz hale getirmenin yolunun onları yurtlarından uzaklaştırmak olduğunu düşünmüşlerdir. İnkar edenler resullerine dediler ki, muhakkak ya sizi kendi toprağımızdan süreceğiz veya dinimize geri döneceksiniz. Böylelikle Rableri kendilerine vahyetti ki, şüphesiz biz zulmedenleri helak edeceğiz. Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait bir ayrıcalıktır. Burada önemli bir yanılgıya da dikkat çekmek gerekir. İlk bakışta hicretin sebebinin inkarcıların müminlere yaptıkları baskı, zulüm ve tehditler, onları yurtlarından sürgün etme çabaları olduğu düşünülebilir. Oysa bunların hiçbiri hicretin gerçek sebebi değildir. İman edenler zaten Allah dilemedikçe inkar edenlerin kendilerine hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerinin bilincindedirler. Bu nedenle hicret etmeden önce yaşadıkları toplumu doğru yola iletebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. İnkarcıların onları yurtlarından sürmek için gösterdikleri çabalara ise büyük bir sabır ve tevekkülle göğüs germişlerdir. Dolayısıyla hicretin gerçek sebebi inkarcıların baskı ve eziyetleri değil, Allah'ın bu konuda vermiş olduğu hükümdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerde inkarcıların tüm baskılarına rağmen ancak konuyla ilgili ayetlerin indirilmesinden sonra Allah'ın dilediği zamanda hicret etmişlerdir. Hicret, kötü şartlardan uzaklaşmak değil, İslam'ın hükümlerini yaşayacak ve yaşatacak yeni yerlerin ve şartların aranmasıdır. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda farklı cahiliye anlayışları hüküm sürüyordu. Arabistan'ın çoğunluğu farklı putları ilah edinmiş putperest kabilelerden oluşuyordu. Tüm Arabistan koyu bir kabilecilik anlayışına ve çekişmelere sahne oluyordu. Buna paralel olarak güçlülerin haklı sayıldığı, kadınların güçsüzlükleri nedeniyle hor görüldüğü, hatta bu yüzden yeni doğan kız çocuklarının bir utanç vesilesi sayılarak diri diri toprağa gömüldüğü zalim bir toplum düzeni vardı. Mekke, bu cahiliye düzeninin merkeziydi. Mekke'de Kabe ve civarına 300'ü aşkın put yerleştirilmişti. Her kabilenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyaret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyarete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticaret merkezi olduğu kadar putperestliğin de merkezi haline gelmiş bulunuyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir toplumu Allah'a iman etmeye davet etti. Böyle bir topluma Allah'tan başka bir ilah olmadığını, insanların ona kulluk etmekle yükümlü kılındıklarını haber verdi. Onlara cahiliye düzeninde uydurulmuş olan tüm batıl adet, kural ve hükümlerin terk edilmesi gerektiğini anlattı. Tüm insanların eşit olduğunu, insanın malının, soyunun ya da statüsünün değil, sadece Allah katındaki konumunun önemli olduğunu bildirdi. Ve Allah'ın emri gereği onlara, kendisinden önceki tüm Resullerin söylediği sözü tebliğ etti. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Onun bu tebliği, Mekke'nin önde gelenlerinin menfaatlerine ters düşüyordu. İman edenlerin sayısı yavaş yavaş arttıkça, haksızlık, zulüm ve adaletsizlik üzerine kurulu cahiliye düzenlerinin zarar görmesinden korkmaya başladılar. Bu nedenle büyük bir cehaletle Allah'ın elçisine karşı baş kaldırmaya kalkıştılar. Ancak Allah bu dönemde Müslümanları toplumda söz sahibi olan önemli ve güçlü kimselerin iman etmesiyle destekledi. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer de İslam'ı kabul eden bu önemli kimselerdendi. Mekkeli müşrikler toplumdaki güç ve itibarları nedeniyle bu kişileri karşılarına almaktan oldukça çekiniyorlardı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in iman etmeleriyle inkarcıların müminler üzerindeki baskıları hafiflemişti. Böylece müminler İslam'ı herkese açıkça anlatıp yaymaya başladılar ve birkaç yıl içinde Mekke'de çok belirgin bir grup haline geldiler. Üzerine Kureyş'in önde gelenleri Ebu Cehil'in liderliğiyle Müslümanlara karşı yeni bir yöntem buldular. Boykot. Hazırlanan bir protokole göre kimse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi koruyanlardan bir şey almayacak ve onlara bir şey satmayacaktı. Bu karar kısa sürede uygulanmaya başlandı. Müşriklerin her türlü baskısı gün geçtikçe artıyordu. İbadetlerin uygulanması somut bir biçimde engellenmeye başlamıştı. Müslümanların Mekke'de yaşamlarını devam ettirmeleri neredeyse imkansız hale gelmişti. Müslümanların ilk hicreti Habeşistan'a yapıldı. Kızıldeniz'in diğer tarafındaki bu ülke Necaşi adlı Hristiyan bir hükümdar tarafından yönetiliyordu. Necaşi adil ve merhametli bir kişi olarak biliniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in önde gelenleri tarafından baskı altında tutulan Müslümanların bir kısmının Habeşistan'a gitmelerine karar verdi. Nitekim o dönemde hicreti haber veren ilk ayetler de inmişti. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz. Ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Bilmiş olsalardı. Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ancak Mekkeli önde gelenler müminlerin kendi yaşadıkları toplumdan ayrılıp gitmelerine de izin vermek istemiyorlardı. Çünkü gittikleri yerde de müminlerin insanları din ahlakına davet edeceğini biliyorlardı. Bu da kendi inkarcı düzenleri için ciddi bir tehlikeydi. Bu nedenle iman edenlerin hicretleri gizlice gerçekleşti. Habeşistan'a hicret edenlerin büyük bölümü Kureyş'in önde gelen aşiret ve ailelerine mensup kişilerdi. Onları baskı yoluyla dinlerinden döndürmeye çalışanlarsa kendi aşiretleri, akrabaları, hatta babalarıydı. İzzet Derveze, Kur'an'a göre Hazreti Muhammed'in Hayatı adlı kitabında bu konuda şunları yazmaktadır.
Kafirlerin liderleri, kendi çocuklarının, aşiretlerine bağlı erkeklerin ve kadınların İslam çağrısına katılmalarını kendilerine yediremiyorlardı. Bu uğurda harcadıkları çabanın boşa çıktığını ve insanların genellikle ona sempati duymaya başladığını görünce onlara karşı uyguladıkları işkenceleri ve zulümleri daha da arttırıyorlardı. Kureyş liderleri kendi ailelerine bağlı insanlara karşı daha katı tavır içinde bulunuyor, onları ezmeye çalışıyorlardı. Zira liderler kendi ailelerine bağlı kişilerin Müslüman olmalarının diğer ailelerin gençlerinin üzerindeki etkisini hesaba katıyorlardı.
Kureyş'in önde gelenleri hicreti durdurma konusunda da kendilerince kararlıydılar. Önce diplomasi yolunu kullanmaya çalıştılar. Rivayetlere göre Kureyş'in önde gelenleri tarafından Habeşistan kralına bir grup elçi gönderildi. Bunlar Müslümanların tehlikeli kimseler oldukları yalanını söyleyerek Necaşi'yi onları ülkesinden çıkarması için ikna etmeye çalıştılar. Fakat Allah'ın dilemesiyle müminlerdeki samimiyeti ve nuru fark eden Necaşi onları Kureyşlilere teslim etmedi. Aksine ülkesinde en güzel şekilde konaklamalarını sağladı. Böylece Rabbimizin müminlere hicret konusunda bildirdiği vaadi de gerçekleşmiş oluyordu. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz. Habeşistan'a yapılan göç, bu ilk hicreti gerçekleştiren müminlerin rahata ve güvenliğe kavuşmalarına vesile olmuştu. Müzik Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere müminlerin büyük çoğunluğu hala Mekke'deydi ve orada daha yıllarca kaldılar. Mekke'nin önde gelenlerinin baskısı ise bu yıllar içinde giderek daha da arttı. Sözlü ve fiili saldırılar ve atılan iftiralar çok yoğun şekilde devam ediyordu. Bu dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip vefat etti. Ebu Talip, Mekke'nin sözü dinlenen isimlerinden biriydi ve Müslümanlığı kabul etmemesine rağmen çok sevdiği yeğenini ilk günden itibaren koruyup desteklemişti. Onun ölümü, Kureyş'in önde gelenlerinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve yakınındaki müminlere karşı olan cahilce cesaretlerinin artmasına neden oldu. Amcası Ebu Talib'in ölmesinden sonraki ilk hac döneminde Mekke'nin kuzeyindeki Yesrib kentinden gelen 6 kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşmek istemişlerdi. Yesrib kentindeki insanlar kendileriyle yan yana yaşayan Yahudilerden Allah'tan kendilerine yeni bir peygamberin geleceğini uzun zamandır duyuyorlardı. Mekke'de yaşananları görünce de bunun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olabileceğini düşünmüşlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuştu, onlara İslam'ı anlattı ve Kur'an ayetlerini okudu. Yesrib'den gelen bu 6 kişi kendilerine anlatılanlara iman ettiler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Sonra da kendi şehirlerindeki diğer insanları İslam'a davet etmek için geri döndüler. Bu olayla birlikte Allah Müslümanlara yeni bir yol açmıştı. Daha sonra Müslümanlar tarafından Medine olarak adlandırılacak olan Yesrib'de İslam kısa sürede yayılmaya başladı. Bir sonraki yıl, bir önceki yıl biat edenlerin yanında yeni bazı Yesribliler de Akabe'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluştular ve ona biat ettiler. Geri dönerlerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı iyice öğrenmeleri için yanlarına Mekkeli bir Müslümanı da yolladı. Üçüncü yıl çok daha kalabalık bir grup geldi. İslam artık Yesrib'de yerleşik hale gelmişti. Bundan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara Yesrib'e hicret edebileceklerini söyledi ve onlar da belirli bir zaman içinde gruplar halinde gizlice Yesrib'e doğru yola çıktılar. Bu, Allah'a tam bir teslimiyetle yapılan bir yolculuktu. Geride evlerini ve mallarının çoğunu bırakıyorlar, neyle karşılaşacaklarını bilmeden Allah'a tam bir tevekkülle ilerliyorlardı. Yolda Mekkeliler tarafından yakalanmaları ve eskisinden daha da ağır baskılara maruz kalmaları da söz konusuydu. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne tam olarak uydular ve hicret ederek Mekke'yi terk ettiler. Sonunda Mekke'de yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali kaldı. Ancak diğer taraftan Mekke'nin önde gelenleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerince durdurmak için yeni planlar kuruyorlardı. Ebu Cehil ve diğer önde gelenler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı fiili bir saldırı düzenlemeye karar verdiler. Allah'ın Resulüne karşı bir suikast gerçekleştirilecekti. Kureyş'in her kabilesinden güçlü birer adam seçildi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı hep birlikte bir tuzak hazırlamalarına karar verildi. Allah, Kur'an'da Kureyş'in önde gelenlerinin hazırladığı bu tuzağı şöyle bildirmektedir. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen kuruyordu. Allah, düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Ancak ayette bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tuzaktan korundu. Bu olayın ardından da Hazreti Ebubekir'le birlikte Yesrib'e doğru gizlice yola çıktı. Bunun anlaşılmasıyla birlikte Mekke'nin önde gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından onu yakalamak için silahlı kişiler gönderdiler. Yesrib kuzeydeydi ve bu yüzden de yola çıkanların çoğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayabilmek için kuzeye doğru ilerlediler. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu önceden tahmin ederek tam aksi yöne, güneye doğru gitmişti. Hazreti Ebubekir'le birlikte Mekke'nin güneyindeki dağlık bölgedeki mağaralara sığındılar. Bir süre sonra inkarcılar onları aramak için o yöne de geldiler. Allah Kur'an'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu bu durumu ve onun tüm alemlere örnek olan tevekkülünü şöyle bildirmiştir. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma. Elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşı zorlu bir yolculuktan sonra Yesrib'e ulaştılar. Yesribli müminler oraya daha önce göç etmiş olan Mekkeli Müslümanlarla birlikte onları bekliyorlardı. Artık yeryüzünde içinde Müslümanların baskı ve zulüm görmeyecekleri, aksine güç sahibi olacakları bir şehir vardı. Medine adı verilen Yesrib, İslam'ın yeni merkeziydi. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacirler, yani göç edenler denildi. Muhacirleri barındıran, onlara her türlü yardımda bulunan Medineli Müslümanlarsa Ensar, yani yardım edenler olarak adlandırıldılar. Muhacirler Medine'ye yanlarında hemen hiçbir şey getiremeden ulaşmışlardı. Önemli bir bölümü zengin insanlardı ve Mekke'nin mal mülk sahibi kesimi arasındaydılar. Ancak hicret ederken bu malların tamamına yakınını geride bırakmak zorunda kalmışlardı. Hicret gizlice yapıldığı için dikkat çekmemeleri gerekiyordu ve bu nedenle yola çıkmadan önce mallarını satmaları mümkün olmamıştı. Rabbimiz bir ayetinde muhacirler hakkında şöyle buyurmuştur. Bundan başka bu mallar hicret eden o fakirleredir ki onlar Allah'tan bir fazl arayıp Allah'a ve onun Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte bunlar, sadık olanlar bunlardır. Ensar, önceki yıllarda hac mevsimlerinde Mekke'ye giderek gizlice Resulullah'a biat eden ya da biat eden Müslümanların tebliğiyle İslam dinini kabul eden Yesriblilerden oluşuyordu. İslam'ı Mekkeli Müslümanların çoğundan daha geç kabul etmişlerdi ama onlar gibi güzel ahlaklı, samimi ve fedakardılar. Evlerini, yiyeceklerini, mallarını ve mülklerini muhacirlerle gönülden paylaştılar. Kendileri ihtiyaç içinde kalsalar bile onların rahatını üstün tuttular. Allah, muhacirlerle ensar arasındaki bu güzel din kardeşliğini ve gösterdikleri üstün ahlakı şöyle haber verir. Kendilerinden önce o yurdu hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır. Hicretin hemen ardından Mekke'deki müşrikler göç eden Müslümanların evlerini, dükkanlarını ve tüm diğer mülklerini yağmaladılar. Bunun haberi de çok geçmeden Medine'ye ulaştı. Ama bu durum onlarda hiçbir şekilde endişe ve hüzün oluşturmadı. En büyük zenginliğin Allah'a iman ve teslimiyet olduğunu, Allah'ın kendisine güvenen kullarının güvenini boşa çıkarmayacağını biliyorlardı. Allah, Ensar ve Muhacir'in bu üstün ahlakına karşılık onlardan hoşnut olduğunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir. öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Muhacirler çok kısa bir zamanda Medine'de rahat barınaklar elde ettiler. Dahası kısa zamanda iyice güçlenecek ve Mekkeli müşrikleri mağlup edecek güce ulaşacaklardı. Rabbimiz bir ayette muhacir Müslümanları zayıflıktan büyük bir güce nasıl ulaştırdığını şöyle bildirmiştir. Hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız. İnsanların sizi kapıp yakalamasından korkuyordunuz. İşte o, sizi yerleşik kılıp barındırdı, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi ki şükredesiniz. Müşriklerin her türlü çabalarına rağmen Rabbimizin lütfuyla Müslümanlar güçlendi, İslam ahlakı yaygınlaştı. Mekkeli müşrikler kendilerini Arabistan'ın hakimi olarak görüyorlardı. Atalarından öğrendikleri ve yüzlerce yıldır değişmeden gelen batıl geleneklerine körü körüne bağlıydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğindeki küçük bir grubun bu batıl inanışları ve uygulamaları tamamen ortadan kaldırıp İslam ahlakını hakim kılacaklarını ummuyorlardı. Ama hiç ummadıkları şey başlarına gelecek ve beklemedikleri bir biçimde mağlup olacaklardı. Hicretin 8. senesinde Yesrib'deki müminler İslam'ı kabul eden diğer kabilelerden kendilerine katılan yeni Müslümanlarla birlikte 10 bin kişilik dev bir ordu oluşturdular ve Mekke'ye doğru yürümeye başladılar. Bu sayıdaki bir ordu o zamanın şartlarına göre karşısına çıkılması düşünülemeyecek bir güçtü. Ordunun haberini alan Kureyşliler büyük bir korkuya kapıldı. İslam ordusu Mekke'nin dışında bir gece konakladıktan sonra ertesi gün şehre girdi. Kimsenin karşı koyacak bir gücü yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere göre Kabe'ye girdi, orada bulunan tüm putları birer birer yıktı ve şu ayeti okudu. Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Hicret, aradan geçen 8 yıl gibi kısa bir zaman sonra çok büyük bir fetihe vesile olmuştu. Mekke'den çıkmak zorunda kaldıklarında sayıları yüzü aşmayan Müslümanlar 8 yıl gibi kısa bir süre sonra 10 bin kişilik dev bir orduyla geri gelmişlerdi. Bu fetihten sonra da Arap Yarımadası'ndaki kabilelerin İslam'ı kabul etmeleri büyük bir hızla arttı. Bu durum Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu ayetle bildirdiği vaadinin bir tecellisiydi. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Hicret bu büyük mücadelenin dönüm noktası olarak İslam tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Hem siyasi hem de imani yönden son derece önemlidir. Müminler hicret etmekle asıl amaçlarının Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu göstermişlerdir. Allah da hicreti vesile ederek onları barındırmış, yeni bir yurt ve yeni müminlerle desteklemiş ve sonuçta onlara fetih vermiştir. Aynı zamanda da onları ahiret nimetleriyle müjdelemiştir. Allah, kendi yolunda hicret edenlerin destekçisi ve yardımcısı olduğunu şöyle bildirmektedir. Sonra gerçekten Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin, ardından cehd edip sabredenlerin destekçisidir. Şüphesiz senin Rabbin, bundan sonra da gerçekten bağışlayandır, esirgiyendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, İslam tarihinde yeni bir dönem açan, çok büyük siyasi sonuçlar meydana getiren mübarek bir olaydır. Hicret, Müslümanların müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmasına vesile olmuş, İslam ahlakının yayılmasını sağlamıştır. Ancak tüm bunların ötesinde, hicretin insanın nefsini cimri ve bencil tutkulardan arındırma özelliği vardır. Dolayısıyla hicretin en önemli hikmetlerinden biri, müminlerin imanlarını sağlamlaştırması ve ahlaklarını olgunlaştırması olmuştur. Muhacirler sadece Allah'a güvenerek sahip oldukları her türlü maddi imkanı terk etmişlerdir ve bu ahlakın kazandırdığı manevi olgunluğa ulaşmışlardır. Ensarsa sahip oldukları tüm malları Allah'ın rızasını kazanabilmek için kullanarak dünya hayatına dair hiçbir maddi imkana değer vermediklerini göstermişlerdir. Mümin kardeşlerinin huzuru ve rahatlığı için her türlü fedakarlıkta bulunurken kendi nefislerindeki tüm bencil duygulardan kurtulmuşlardır. Kısacası hicret, müminler için her şeyden önce imanda derinleşme, kamil imana kavuşma fırsatı olmuştur. Nitekim Allah, onları hicretin ardından güçlendirmiş, inkarcılara karşı onlara fetih ve zafer vermiştir. Film boyunca izlediklerimiz, her Müslümanın kendi imanını samimiyetle değerlendirmesi için bir fırsattır. Benzer bir durumla karşı karşıya kalmış olsaydı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte olan müminlerin gösterdikleri kararlılık ve teslimiyeti gösterebilecek miydi? Bir gecede, o ana kadar hayatı boyunca kurduğu tüm düzeni, sahip olduğu her şeyi, sırf Allah'ın rızasını kazanmak için tereddütsüz bırakabilecek miydi? Bu soruların cevabı her Müslüman için Allah'ın izniyle evet olmalıdır. Tüm iman edenler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve salih müminlerin Kur'an ahlakını yaşama konusunda gösterdikleri bu kararlılıklarını kendilerine örnek almalıdırlar. Hayatları boyunca karşılarına çıkacak tüm olayların kendileri için birer deneme olduğunu bilerek her zaman tevekküllü davranmalı ve hiçbir zorluğun kendilerini doğru yoldan ayırmasına izin vermemelidirler. Allah, hicret edenlerin ahirette güzel bir mükafatla karşılık göreceklerini Kur'an'da şöyle bildirmektedir. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba harcayanların Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için kendisinde sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onda ebedi kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah büyük mükafat katında olandır.